Değerli arkadaşlarım, Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelillah nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh. Ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve min seyyiâti amâlinâ. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hâdiye leh. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إن الخير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد A'azanallahu ve iyyakum minen nar. Allahu azze ve celle bizleri ve sizleri cehennem ateşinden uzak eylesin. Değerli arkadaşlar, değerli kardeşler. Evet, bildiğiniz gibi muhterem kardeşlerim, bu ümmetin içerisinde bulunduğu bazı fitne ve fesadın kökleri ta ilk asırlara kadar uzanır, dayanır. Bu ümmetin içerisinde bulunduğu birçok fitne ve fesadın kökleri ta ilk asırlara kadar uzanır. Raşid Halife Ömer bin Hattab radıyallahu anhunun bir mecusi tarafından öldürülmesiyle başlayan, sonra Osman Zinnureyn radıyallahu anhunun alçakça katledilmesiyle ve daha sonra da kaderin nefhi görüşü derken birçok fitne ve fesat arz-ı endam etmiştir. Birçok fesat, fitne baş göstermiştir. Müslümanlar arasında fitne ateşi tutuşturulmuş, aralarında korkunç savaşlar olmuş ve bu sefer de ne yazık ki hariciler çirkin bir görüşle ortaya fırlamışlardır. Ne yazık ki haric denilen bir taife çirkin bir bidatle, korkunç, aşırı bir görüş ile ortaya fırlamıştır. Ve bu yetmemiş gibi Şiilik meydana gelmiş ve taraftarları dinden inhiraf ederek çok çirkin aşırılıklar sergilemişlerdir. Dolayısıyla kardeşlerim, bu çirkin hastalıklar İslam aleminin ne yazık ki çeşitli yerlerine yayıldı. Ne yazık ki İslam aleminin hemen hemen her tarafına bu çirkin şeyler yayıldı. Ama Allah'a hamdü senalar olsun. Ona şükürler olsun ki her defasında bu sapıklıkların karşısında ilim ehli insanlar dikildiler. Set oldular. Duvar oldular. Allah'ın yardımı ile İslam'ın berrak atmosferini bu tür sapmalardan temizlediler. Anlattılar yani. Müslümanları, özellikle samimi, ihlaslı Müslümanları bu tip fitne ve fesatlardan ne yaptılar? Uzak tutmaya çalıştılar. Değerli kardeşlerim, hepinizin de bildiği gibi bu çirkin hastalıklar geçmişte arzı endam edip tahribatını sürdürdüğü gibi ne yazık ki zamanımızda da sürdürmektedir. Yani önceden bu çirkin hastalıklar tahribatını sürdürdüğü gibi birçok inananı zehirlediği gibi ne yazık ki zamanımızda da zehirlemeye başladı. İşte bundan dolayıdır ki ben de bu ortamda bu yönlü problemlere şahit olduğumdan dolayı bugünkü sohbetimde zikri geçen bu hastalıkların en çirkinlerinden birisi olan haricilikten bahsetmeye çalışacağım. Diğer bir ifadeyle, İnananların bir kısmı tarafından doğru düzgün anlaşılamayan veya anlaşıldığı zannedildiğinden dolayı birçok kimsenin yerli yetisi suçlandığı tekfir konusundan bahsetmeye çalışacağım. Çünkü tekfir denilince akla haricilik gelir. Tekfir denildiği zaman hepiniz biliyorsunuz akla kimler gelir? Hariciler gelir kardeşler. Değerli arkadaşlarım, muahaze ilimden sonradır dersinde de kısmen anlatmaya çalışmışımdır. Tekfir konusu bu ümmete bulaşan en çirkin hastalıklardan bir tanesidir desek inanın mübalağa etmiş olmayız. Cehaletin meyvesi olan bu çirkin hastalık, biraz önce de ifade ettiğimiz gibi, dün olduğu gibi bugün de ne yazık ki, inananların birbirlerine sırt çevirmesini, birbirlerini terk etmesini ve birbirlerini hak etmedikleri bir takım çirkin vasıflarla, sıfatlarla idham etmelerine vesile olmuştur. Ne yazık ki. Hatta bu akıntıya kendilerini kaptıranlar, içerisine düştükleri bu çirkin musibet ve bela yüzünden, inanın kendi aralarındaki kısa bir sohbet neticesinde dahi birbirlerini rahatlıkla tekfir edecek bir aşırılığa sahip olmuşlardır. Bundan haberiniz var mı? Yani kendi aralarında bile, değerli kardeşlerim, kısa bir sohbet neticesinde birbirlerini tekfir eder kalkarlar. Temeli asırlar öncesine dayanan bu çirkin fitne, kardeşlerim, biraz önce de ifade edildiği gibi, cahilliğin ta kendisidir, aceleciliğin ta kendisidir, insafsızlığın ta kendisidir, hissi ve nefsi davranışların ta kendisidir. Bunun İslam'la uzaktan yakından alakası yoktur kardeşler. Kur'an'ın ve sünnetin tertemiz sayfalarında bu insafsız, bu kuralsız ve bu acımasız mantığın birçok reddiyesi vardır. Bunun zıttına birçok deliller mevcuttur. Bununla beraber İslam'ın ilk halkasını oluşturan güzide sahabenin hayatına da bakınız. Onların hayatında da bunu reddeden birçok deliller vardır. Sahabenin hayatında da bunu görürsünüz. Öyleyse ben sözü daha fazla uzatmadan, siz değerli Müslümanlara bugün ümmette ortaya çıkan bu tehlikeli ve çirkin sapmaya, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin medresesinde yetişen bir zatın ta bu fitnenin çıkışı zamanında nasıl karşı koyduğunu ve onlarla yapmış olduğu mükemmel bir münazarayı anlatmak istiyorum. Ve bu münazarayı yapan insan İbni Abbas, değerli kardeşlerim. İbni Abbas'ın ta o zamanlar, beyler çabuk olun hadi bakayım, ders başladı. İbni Abbas radıyallahu anhu'nun ta o zamanlar bu çirkin fitnenin ilk çıkışında onlarla mükemmel bir münazarası var. Ben sözü daha fazla uzatmadan inşallah İbni Abbas'ın bu insanlarla yaptığı münazarayı ve bununla beraber bu münazaradan nasıl istifade edileceği hususunda da bazı hassas noktalara değinip ondan faydalanmaya çalışacağız kardeşlerim. Ondan faydalanmaya çalışacağız. Rabbimden niyazım kardeşlerim, devamlı kendisine dua ettiğimiz şekliyle, Rabbimden niyazım bu mevzuyu siz değerli kardeşlerime aktarırken bana kudret ve kuvvet nasip etsin. Yani güzel bir anlayış, hitabet nasip etsin. Sizler için de güzel bir anlayış. Hüsnü zan, hüsnü fehim talep ediyorum yine Rabbimden. Öncelikle kardeşlerim, öncelikle üzerinde duracağımız zikri geçen eserin metnini sizlere sunuyorum. Yani İbni Abbas'ın konuyla alakalı uzunca bir metni, lütfen dikkat ederseniz inşallah sizlerde burada tespit edilemeyen farklı şeyleri tespit edip ondan güzel istinbatlar yapabilirsiniz. Evet, İbni Abbas radıyallahu anhudan dedi ki, Haruriye yani hariciler düşmanlık üzerine bir yerde toplandılar. Ali ibn Ebu Talib ile onunla beraber olan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ashabına karşı baş kaldırmaya karar verdiler. İbn Abbas dedi ki, bir adam geldi ey emirel müminin, Ali radıyallahu anhu'nun yanına geliyor, ey emirel müminin, bir topluluk sana karşı gelecek. Hazırlanıyorlar bak. Bir topluluk sana karşı gelecek. Demeye başladı. Ali radıyallahu anhu dedi ki, bana karşı çıkana kadar onları bırak. Bana karşı gelene kadar onları bırakın. Onlar bana karşı savaşa girişene kadar ben onlarla asla savaşmayacağım. Gerçi öyle de yapacaklar. Yani kafaya koymuşlar. Gerçi öyle de yapacaklar. İbni Abbas devamla diyor ki, bir gün Ali radıyallahu anhu'ya dedim ki, Ali'ye dedim ki, ey emir el müminin, sen biraz namazı geciktirsen de ben onu kaçırmasam, bu arada ben gideyim de şu topluluğun yanına onlarla bir konuşayım. Gideyim şu insanlarla bir konuşayım. Sen namazı biraz geciktir, ben yetişeyim.
Çünkü sana bir şeyler yaparlar diye korkuyorum. Ali radıyallahu anhu dedi ki, hayır inşallah bir şey yapamazlar. Ben güzel davranıp kimseye eziyet vermeyen birisiyim. İbn Abbas devam ediyor, diyor ki, Yemaniye'den güzel bir kumaş giyindim ve yanlarına geldim. Öğle istirahatında idiler. İbadette onlardan daha şiddetli gayret gösterenleri hiç görmedim diyor. Bunlara iyi dikkat ediniz kardeşlerim, bakınız. İbadette onlardan daha şiddetli gayret gösterenleri görmedim. Bundan dolayı ellerinde deve izleri gibi izler ve yüzlerinde de secde izleri görünüyordu. Üzerlerinde yıkanmış gömlekler vardı. Yüzleri uykusuzluktan zayıflamıştı. Yanlarına geldim. Yanlarına gelince dediler ki, hayırdır bu üzerindeki elbise de ne? Aşırılık oradan başlıyor bakınız. Bu ne üzerindeki elbise? Yani güzel bir elbise giymiş gitmiş ya yanına. Hemen tenkidi oradan başladılar bakınız. Acele, aşırılık, efendime söyleyeyim, gayet tenkit. Hayırdır üzerindeki bu, bu da ne böyle? İbni Abbas, hayırdır beni bununla mı ayıplıyorsunuz? Siz beni bununla mı ayıplıyorsunuz? Ben Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin üzerinde bundan daha güzelini giymiş olarak gördüm. Yani sizin benim böyle bir güzel elbise giymem mi sizi rahatsız etti? Halbuki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bundan daha güzel, daha pahalı elbise giydi. Hatta Allahu Azze ve Celle A'raf suresinde de ki, Allah'ın kulları için yarattığı ziyneti ve temiz rızıkları haram kılan kim? Allah buyurmuyor mu böyle? Yani niye siz beni bununla ayıplıyorsunuz? Ayeti okuyor A'raf suresi 32. De ki, Allah'ın kulları için yarattığı ziynet ve temiz rızıkları haram kılan kim? Sordular, niye buraya geldin? Hayırdır buraya niye geldin dediler İbn Abbas'a. İbn Abbas, size Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından, onun yanında olup da vahyin üzerlerine indiği insanlardan bahsetmeye geldim ki aranızda hiç kimse de onlardan yok. Aranızda hiç kimse de onlardan yok diyor. Yani bunların içerisinde sahabeden bir tek insan bulamazsınız. Haricilerin içerisinde. Bu ne demektir? Harici zihniyetine sahip olan kesinlikle bir sahabi bulamazsınız. Ben Allah Resulü'nün ashabının yanından geliyorum. Onlar ki üzerlerine vahyin indiği insanlardır. Ve ne yazık ki aranızda onlardan hiç kimse de yoktur. Haricilerden bazıları dediler ki, Kureyş'le münakaşa etmeyin. Kureyş'le münakaşa etmeyin. Allah-u Teala onlar hakkında buyuruyor ki, onlar şüphesiz kavgacı bir millettir. Bakınız, ayetten bir cımbız çekiyor, cımbızla ayetin içerisinde bir ifade çekiyor. Şak diye hemen İbni Abbas arkadaşları için kullanıyor. Onlarla münazaraya girmeyin. Allah onlar hakkında diyor ki, şüphesiz ki onlar kavgacı bir millettir. Zuhruf suresi 58. İçlerinden 3-5 kişi dediler ki, ya onunla bir konuşsak. İbni Abbas dedi ki, söyleyin bana, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin amca oğlu ve damadı olup, ona ilk iman eden ve ashabının da kendisiyle birlikte olduğu kişiden alıp veremediğiniz nedir? Hayırdır, yani derdiniz ne? Bu Allah Resulü'nün amcasının oğlu. Onun damadı ve kimseye hiç zararı dokunmayan kerim bir insan. Hayırdır? Bununla, bu kimseyle alıp veremediğiniz ne? Ne istiyorsunuz? Dediler ki, biz ona üç konuda muhalefet ediyoruz. Biz onu üç konuda sevmiyoruz. Fikirlerini tasvip etmiyoruz. Muhalefet ediyoruz üç konuda ona. İbn Abbas dedi ki, hayırdır? Nedir onlar? Nedir onlar? Anlatır mısınız? Dediler ki, birincisi, Allah'ın dininde insanları hakem kıldı. Halbuki Allah-u Teala buyurmuyor mu ki, inil hükmü illa lillah, hüküm ancak Allah'ındır. Yusuf suresi ayet 40'ta Allah böyle buyurmuyor mu? Onun için biz birinci olarak Allah'ın dininde Ali insanları hakem kıldı, biz bunu tasvip etmiyoruz. Tasvip etmiyoruz, tekfir ediyoruz. Allahu Ekber, görüyor musunuz? Ayet getiriyorlar bakınız hem de. Dolayısıyla Allah'ın bu sözünden sonra Ali nasıl insanların hükmünde ona eş koşabilir, ortak koşabilir? Yani şirkle itham ediyorlar, görüyor musunuz? İbn Abbas tabii ki sabırla dinliyor. Peki başka? Alalım ikincisini, alalım bakayım ikincisi neymiş? İkinci olarak Ali insanlarla savaştı ama ne köle aldı ne de ganimet aldı. Eğer savaştıkları insanlar kafir idiyseler mallarının Ali'ye helal olması gerekirdi. Yok eğer mümin idiyseler müminlerin kanını dökmek haramdır. Bu konuda da biz ona muhalefet ediyoruz. İbn Abbas bunu da tabii sabırla dinledikten sonra, peki başka bir itirazınız var mı? Üçüncü olarak neydi, onu anlatır mısınız? Dediler ki, ikinciyi mi anlattık, bir saniye. Üçüncü olarak dur bakayım, şaşırdık yine. İnsanların hükmüne başvurdu. Ondan sonra ikinci olarak ne köle aldı ne ganimet aldı, bunu söylediler. Başka itirazınız var mı? Bu kadarı bize yeter dediler. Eğer size, İbni Abbas tabi devam ediyor, diyor ki eğer size Allah'ın muhkem kitabından ve Nebisi sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinden fikirlerinizi çürütecek deliller getirirsem bu davanızdan vazgeçecek misiniz? Yani onların davasını dinledi. Onların itirazlarını dinledi. Akabinde de var mı başka itirazınız? Yoktur. Peki sizlere Allah'ın muhkem kitabından ve Nebisi sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinden şu fikirlerinizi çürütecek deliller getirdiğim zaman bu davanızdan dönecek misiniz? Dediler ki evet döneceğiz. Evet döneceğiz dediler. İbn Abbas devam etti. Dedi ki siz Ali'yi Allah'ın dini konusunda insanların hükmüne başvurdu diye suçluyorsunuz. Acele ediyorsunuz. Meseleyi anlamadan, kavramadan, aceleci bir zihniyetle Ali'yi tekfire kalkışıyorsunuz. Ali'yi suçluyorsunuz. İnsanların hakem olayında insanların hükmüne başvurdu diye. Peki siz Allah'ın şu ayetini hiç okumadınız mı? Allahu Teala buyurmuyor mu Maide suresi 95'te? Ey inananlar! İhramlı iken av öldürmeyin. İçinizden kim onu kasten öldürürse, yaptığı işin vebalini tatması için Kabe'ye ulaşınca öldürdüğü hayvanın dengi olarak ona bir ceza vardır. Ki bunu tespitte aranızda iki tane adil insan karar versin. Ayetlere iyi dikkat ediniz. Bakınız getirdiği delillere iyi dikkat ediniz. Siz şimdi Ali'yi hakem olayında insanlardan bazısına başvurarak onların sözüne itibar ettiğini söylüyorsunuz ve bununla onu ne yapıyorsunuz? Allah'ın indirdiğinden başka hükümle hükmetti diye suçluyorsunuz. Şirk koştu diyorsunuz. Peki Allah Azze ve Celle bu ayette ne buyuruyor diyor. Önce ayeti okuyor. Ey inananlar, ihramlı iken av öldürmeyin. İçinizden kim onu kasten öldürürse, yaptığı işin vebalini tatması için Kabe'ye ulaşınca öldürdüğü hayvanın dengi olarak ona bir ceza vardır. Ki bunu tespitte de aranızda iki tane adil kimse karar versin. Ve yine Allahu Azze ve Celle aralarında geçimsizlik bulunan kadın ve kocası ile alakalı şöyle buyurmuyor mu? İbn Abbas tekrar başka bir ayet okuyor bakınız. Diyor ki peki yine Allahu Azze ve Celle aralarında geçimsizlik bulunan kadın ve kocası ile alakalı şunu buyurmuyor mu? Eğer karı kocanın arasının açılmasından endişe ederseniz erkeğin ailesinden bir hakem, kadının ailesinden de bir hakem göndererek aralarını ıslah edin. Eğer iki tarafta ıslah olmak isterse Allah mutlaka onları bu konuda muvaffak kılar. Şüphesiz ki Allah her şeyi hakkıyla bilen ve her şeyden hakkıyla haberdar olandır. Nisa 35'i okuyor. Ve devam ediyor. Diyor ki peki şimdi Allah'a yemin verdirerek soruyorum size. İbni Abbas haricilere diyor. Diyor ki peki şimdi Allah'a yemin verdirerek soruyorum size. İnsanları birbirlerinin kanına girmekten alıkoymak için hüküm vermek mi veya karı kocanın aralarını bulmak için hüküm vermek mi daha evladır? Yoksa değeri çeyrek dirhem veya tavşan veya birkaç kadın hakkında hüküm vermek mi daha evladır? Bakınız, delil getirme şekline bakınız. Tekrar ediyorum. Peki Allah adına yemin verdirerek size soruyorum, haricilere söylüyor. insanları birbirlerinin kanına girmekten alıkoymak için hüküm vermek mi veya karı kocanın aralarını bulmak için hüküm vermek mi daha evladır, yoksa değeri çeyrek dirhem olan tavşan veya birkaç kadın hakkında hüküm vermek mi daha evladır? Üstelik biliyorsunuz ki Allah dileseydi bu konularda hükmünü de verirdi. İnsanlara bunu bırakmazdı. Dediler ki, vallahi doğru söylüyorsun. Vallahi doğru söylüyorsun dediler. İnananları birbirlerinin kanına girmekten alıkoymak ve onların aralarını düzeltmek daha evladır. İbni Abbas, Ali savaştı ama köle ve ganimet almadı diyorsunuz. Birinci meseleyi hallediyor. Birincisinde evet doğru söylüyorsun dediler. Evet doğru söylüyorsun dediler. Yani İbni Abbas iki tane ayet zikrediyor. Hakem olayında Ali birilerinin hakemliğine başvurarak inananların birbirlerinin kanlarını dökmemeleri için böyle bir hakem kabul edip bu işi yatıştırdı. Bu mu daha önemli? Yoksa ayeti cellede bahsedildiği şekliyle karı koca arasında ki bu geçimsizlikten dolayı birilerinin hakemliğine başvurmak hangisi önemli? Herhalde birincisi daha önemlidir. Orada ne yaptılar? Sukut geçtiler. Vallahi doğru söylüyorsun dediler. Doğru söylüyorsun dediler. Ali savaştı ama köle ve ganimet almadı diyorsunuz. Bu sözünüzde hatalı oluşunuza gelince o da şöyledir. Allah aşkına söyleyin bana. Anneniz Ayşe'ye sövüyor veya başka kadınlarda helal olanı onda da helal kılıyor musunuz? Eğer böyle diyorsanız küfre düştünüz demektir. Veya onun müminlerin annesi olmadığını söylüyorsanız yine kafir oldunuz ve İslam'dan çıktınız demektir. Çünkü Allah-u Teala kitabında Nebi müminlere kendi canlarından daha evladır. Ve zevceleri de müminlerin anneleridir. Bu duruma göre görülüyor ki siz hangisini seçerseniz seçin iki sapıklık arasında bocalıyorsunuz. Şimdi bu görüşünüzden de vazgeçtiniz mi? Birbirlerine baktılar ve dediler ki vallahi evet doğru söylüyorsun. Evet doğru söylüyorsun. İbni Abbas tekrar Ali'nin kendisi için emrel müminin sıfatından vazgeçtiğini söylüyorsunuz. Biraz önce karıştırdık, bunu zikretmedik. Ali'nin kendisi için emrel müminin sıfatından vazgeçtiğini söylüyorsunuz. Bu görüşünüze gelince size bu konuda da razı olacağınız, gönüllerinizi mütmain edecek sözler söyleyeceğim. Hatırlar mısınız? Hudeybiye günü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kureyş'i aralarında anlaşma yapmak için davet etti. Süheyl bin Amr ve Ebu Sufyan ile yazışacaklardı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ali'ye dedi ki ey Ali yaz. Ey Ali yaz. Bu Allah'ın Resulü Muhammed'in hükmüdür. Dediler ki hop bir dakika. Vallahi biz senin Allah'ın Resulü olduğunu bilseydik biz seni Kabe'den çıkarmazdık ki. Biz bunu zaten kabul etseydik seni Kabe'den çıkarmazdık. Öyle mi? Sana karşı savaşmazdık. Sen onun yerine Muhammed bin Abdullah yaz. Sen onun yerine Muhammed bin Abdullah yaz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki vallahi beni yalanlasanız da ben gerçekten Allah'ın peygamberiyim. Yaz Ali yaz. Sen onların dediğini yaz. Muhammed bin Abdullah yaz. Şimdi bu hususu iyi düşünün diyor İbni Abbas haricilere bakınız. Şimdi bu hususu iyi düşünün. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ali'den üstün olduğu halde kendisinin nebi olarak zikredilmemesine razı olduysa bu onun peygamberlikten çıkardı mı? Bu onu peygamberlikten çıkardı mı? Allahu Ekber. Sahabenin delil getirişine bakınız. Görüyor musunuz? Yani peygamber Ali'den daha üstün olduğuna göre onun peygamber oluşunu onlar reddettiler. Hayır öyle yazma. Allah'ın Resulü Muhammed'i yazma. Şöyle yaz dediler. Allah Resulü ne dedi? Tamam. Böyle yaz. Ey Ali böyle yaz dedi. Bunun tavrı, yani Allah Resulü'nün bu tavrı onu peygamberlikten çıkardı mı? Elbette ki çıkarmadı. Şimdi bu görüşünüzden de vazgeçtiniz mi? Dediler ki vallahi evet. Vallahi evet vazgeçtik dediler. İbni Abbas devamla dedi ki bunun üzerine onlardan 2000 kişi geriye döndü. 2000 kişi geriye döndü. Geriye kalıp inatlaşanlar ise sonraki savaşlarda sapık olarak öldürüldüler. Sapık olarak gebertildiler. Bu eser değerli arkadaşlarım, Abdurrezzak'ın Musannef'inde, Ebu Nuaym'ın Hilyesi'nde, Beyhaki'nin Sünen'inde bu eseri Arapça metinlerden yan yana getirerek ortaya koyan değerli hocamız, ki onun kısa olan makalesinden faydalanarak ben bunu biraz daha genişlettim, Abdülkadir el-Muhacir bunu hazırlamıştır. Yani bu eseri çeşitli metinlerden ziyadeli olan kısımlarını da yan yana getirerek bunu hazırlamıştır. Biliyorsunuz hadis usulünde sıkanın ziyadesi makbuldur. Sıka insanların bu olayı anlatırken yaptıkları ziyadeleri de aralara sokuşturarak böyle güzel bir metin oluşturmuş. Hulasa kardeşlerim, burada eğer bu esere dikkat ettiyseniz, şimdi bu eserde Müslümanların anlamaları gereken çok güzel incelikler vardır. Onların üzerinde duracağız. Birçok faydalar vardır. Onların üzerinde durmaya çalışacağız. Ve birçok mükemmel metotlar vardır, kurallar vardır. Onlardan bahsetmeye çalışacağız değerli kardeşlerim. Birinci olarak, her şeyden önce bu eserde kardeşlerim, eğer güzelce dinlediyseniz, her şeyden önce bu eserde davetin veya diğer bir ifadeyle tebliğin önemine vurgu yapılmış ve inananların birbirlerine karşı merhamet göstererek yardımcı olmaları anlatılmıştır. Bu eserde eğer dikkat ettiyseniz, inananlar aralarında birbirlerine merhamet ederek ne yapmışlardır? Tebliğin önemini, davetin önemini ön planda tutarak yanlarına gitmiştir. Yani İbni Abbas onlara merhamet etti. Her ne kadar davalarının haklı olduğuna da inansalar, davalarının haklı olduğunu da sansalar, kendilerine hakkı anlatmak için ne yapmıştır? Merhamet edip yanlarına gitmiştir. Öyle mi arkadaşım? Dinleyin, sonra sorular inşallah. Ayrıyeten bu da yine neyi gösteriyor? Yine eserden istinbat edilecek güzel şeylerden bir tanesi de, davetçi yeri gelir insanların ayağına gider kardeşlerim. Yeri gelir insanların ayağına gider. Yani batılda da olsalar, davalarının hak olduğunu zanneden insanların yanına gider. İlmi irfanı ne olursa olsun, öyle mi? Bu davetçi böyle bir nezaketi göstermesi gerekir. Bu eserde buna da güzel bir işaret vardır kardeşlerim. Yani bazılarımızın yaptığı gibi veya dediği gibi, ya biz batıl bir yolda mıyız kardeşim? Ne diye onların yanına gideceğiz? İhtiyacı olan buraya gelsin. Onlar bizim yanımıza gelsin. Yani bizlerden birçoğunun yaptığı gibi böyle bir şey yapılmaz. Bunun aksine İbni Abbas'ın yaptığı gibi, sapıklıkta da olsalar, çirkin bid'at sahibi kişiler, kimseler de olsalar, yanlarına gidilmelidir kardeşlerim. Yanlarına gidilmelidir değerli kardeşlerim. İkinci olarak bu eserde yine kardeşlerim, İbni Abbas radıyallahu anh'unun çok önemli bir metodu uyguladığına delil vardır. Önemli bir metodu uyguladığına delil vardır. Şöyle ki, haricileri Müslümanların safına döndürmek için onların yanına gittiğinde, onlarla münakaşa etmeden önce doğru yolu ve doğru metodu kendilerine açıklaması vardır. Yani kavga gürültü etmeden onlara önce doğru yolu, doğru metodu açıklamıştır. Hatırlayacağınız gibi ne dedi onlara? Peki eğer size Allah'ın muhkem kitabından ve nebisinin sünnetinden fikirlerinize karşı delil getirirsem, bu görüşlerinizden vazgeçecek misiniz? Bunu söyledi değil mi? Eğer size Allah'ın muhkem kitabından ve nebisi sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinden fikirlerinize karşı delil getirecek olsam, bu görüşlerinizden vazgeçecek misiniz? Bu ne demektir kardeşlerim? Bu demektir ki, İhtilaf anında insanları kitaba ve sünnete davet etmek hayırlı bir sonuç için en güzel vesiledir. Ve sahabenin yolu da buydu. Yani onlara Allah'ın kitabı, peygamberin sünnetinden delil getirmiştir. Bundan da önce bu eserde yine çok çok önemli bir kural, insanları önce bir dinleyeceksiniz kardeşim. Yani bu eserde yine mükemmel bir noktaya işaret edilmiş. Bizlere yönelik tabi üzerinde duruyoruz. Önce insanların bir derdini dinleyeceksiniz. Dediğiniz gibi teşhis tedaviden önce gelir. Bir teşhis edilmesi lazım. Ne, derdiniz ne? Anlatın bakayım. Bizim yaptığımız gibi sus sus sus sus sus, biz sizi tanıyoruz. Konuşmayın, siz şusunuz busunuz değil. Yani onların sapıklığı bilinmesine rağmen, çirkin bir bidat içerisinde olmalarına rağmen yanlarına gidilmiş, merhamet edilmiş. Önce onları dinlemiştir İbni Abbas. Çünkü o güzide mektebin talebeleri Rabbisinin kitabında onlar ki sözü dinlerler ve güzeline tabi olurlar. Bu ayeti celleyi okumuşlardır. Onlar ki sözü dinlerler ve güzel olanına tabi olurlar. Söz ince önce dinlenecektir kardeşlerim. Bu eserde faydalanılması gereken hassas noktalardan bir tanesi de budur. Yani insanları dinlememiz gerekir. İnsanları dinlemek lazım. Beşinci olarak bu eserde yine mükemmel bir metoda daha işaret vardır ki o da Kur'an'ı ve sünneti anlamada sahabenin yolu Müslümanlar için en sağlam ve en kestirme yoldur. Hemen oturuyorsunuz. Aleykümselam. Hemen oturuyorsunuz. Ders başlar mı da tokalaşmanın falan zamanı değildir. Hemen oturuyorsunuz. Neymiş şimdi burada beşinci olarak istifade edilmesi gereken şey? Esere eğer dikkat ederseniz, Kur'an'ı ve sünneti anlamada sahabenin yolu Müslümanlar için en sağlam, en birleştirici ve en kestirme yoldur. Çünkü İbni Abbas onlara neyi dedi? Eserin parça parça bölümlerini burada anlatıyoruz yine. Ne dedi onlara? Size Resulullah'ın ashabından ve onun yanındayken üzerlerine vahyin indiği kimselerin yanından geliyorum. O kimseler ki Kur'an'ın tevilini, yani nasıl anlaşılacağını sizden daha iyi biliyorlar. Bu ifadeyi kullandı değil mi? Öyleyse tekrar ediyoruz. Bu eserde kardeşlerim yine mükemmel bir metoda işaret vardır. O da nedir? Kur'an'ı ve sünneti anlamada sahabenin yolu Müslümanlar için en sağlam ve en kestirme yoldur. Çünkü İbn Abbas onlara size Resulullah'ın ashabının yanından geliyorum ki onların üzerine vahiy indi. O kimseler ki Kur'an'ın tevilini nasıl ne şekil anlaşılacağını sizden daha iyi biliyorlardı. İşte burada İbn Abbas kardeşlerim Kur'an'ı ve sünneti anlamada sahabenin metodunun büyük bir öneminin olduğunu anlatıyor. Buna işaret ediyor kardeşlerim. Nasıl öyle olmasın ki? Allah Azze ve Celle bile Kerim kitabında bundan bahsediyor. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِ غَيْرَ سَب۪يلِ الْمُؤْمِن۪ينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّ وَنُسْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَعَتْ مَس۪يرًا. Hatırlarsınız bu ayeti. Her kim hüda kendisine beyan olunduktan sonra peygambere muhalefet eder ve müminlerin yolundan başka bir yola tabi olursa onu döndüğü o yolda bırakırız ve onu cehenneme sokarız. Orası ne kötü gidiş yeridir. İşte zikredilen bu ayeti kerimede değerli kardeşlerim hidayetin kendilerine açıkça anlatıldığı müminlerin yolundan bahsediliyor. Yani Müslümanların ilk halkası olan sahabeden ve onların takip ettiği yoldan bahsediyor. Hatta ayeti celilenin son kısmında ne diyor? Onların yolundan ayrılanlar cehennemi boylarlar. Aleykümselam. Hemen oturuyorsunuz. Netteki arkadaşlar biraz acele ettiler, erken başladık derse. Hemen oturun. Ayeti celleye dikkat ettiyseniz bu ayetin ilk muhatabı olan müminlerin ilk halkası sahabeden bahsediliyor. Yani Kur'an'ın ve sünnetin kendilerinin anlayacağı şekilde anlatıldığı o topluluğun yolundan yan çizenler cehennemi boylarlar. Onun için Kur'an'ı ve sünneti anlamada umumen sahabenin yolu bizler için örnektir değerli kardeşler. Öyleyse ne yapıyoruz? Şunu asla unutmuyoruz ki beşer olarak örnek alınacak tek şahsiyet önder Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Topluluk onun sahabesidir kardeşlerim. Onun sahabesidir. Ferden İslam eşittir Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Topluluk İslam eşittir sahabedir. Bunu kafamıza güzel yazmamız lazım. Burada güzel anlaşıldı mı değerli kardeşlerim? Yani burada herhalde zorlanarak bu gibi istinbatları yapmıyoruz. Gerçekten burada Müslümanların ibret almaları gereken çok hassas noktalara değiniliyor. Takip etmeleri gereken mükemmel menheçten bahsediliyor. Ben size Resulullah'ın ashabının yanından geliyorum ki onların üzerine vahiy inmiştir. Ve Allah'ın kitabını, onun tevilini sizden daha iyi anlıyorlar. Nedir öyle elinize bir ayeti celle almış insanları tekfir ediyorsunuz? Bunu anlatıyor onlara. Öyleyse altını tekrar çiziyoruz. O topluluğun metodu, menheci bizim için çok önemlidir kardeşlerim. Bizim için çok çok önemlidir kardeşlerim. Yine bu eserde kardeşlerim, yine bu eserde Müslümanların birlik ve beraberliklerini zedeleyecek gayri İslami oluşumları veya gelişmeleri idarecilere haber vermek tedbir alınması açısından önemli bir kuraldır. Çünkü Müslümanlardan bir kimse ne yapmıştı? Ali radıyallahu anhu'nun yanına gelerek, ey Emre'l müminin, bir topluluk sana karşı gelmeye hazırlanıyor. Bir topluluk sana karşı gelmeye hazırlanıyor diye kendisini uyarmıştı. Öyle mi? Onu uyarmıştı. Öyleyse kardeşlerim, Müslümanların da bu konuda uyanık olmaları ve aralarında birlik ve beraberliği zedeleyici oluşumları onları izale edebilecek ilmi irfanı olan arkadaşlarına, hocalarına haber vermeleri gerekir. Hocalarına haber vermeleri gerekir. Örneğin, hocam bu ortamda tevhid dersleri diye tekfir dersleri yapılan odalar açılmış hocam. Birliğimizi, beraberliğimizi zedeleyecek oluşumlar söz konusu. Haber verecek. Bunu becerebilen değerli arkadaşlarımız da ne yapacak? Değerli hocalarımız da ne yapacaklardır? Konuyla ilgili sohbet hazırlayacak. Öyle mi? Ve bunu arkadaşlarına, kardeşlerine aktaracaktır. Arkadaşlarına ne yapacaktır? Anlatacaktır kardeşlerim. Çünkü burada hepinizin de gördüğü gibi Ali radıyallahu anhu'nun yanına gelerek, ey Emre'l müminin, bir topluluk sana karşı gelmeye hazırlanıyor. Ne fark eder ki bir topluluk sizi tekfir ediyor, bir topluluk sizin davanızın batıl olduğunu söylüyor, bir topluluk sizin hakkınızda müşrik diyor, bir topluluk bu adamlar tevhid diyor ama bunların tevhidden haberi yoktur. Bu anlamda fitne fesat yayıyor hocam, abim, üstadım, kardeşim neyse, bunu haber vererek bu şekildeki çirkin oluşumlara meydan vermemesi lazım kardeşlerim. Yani tedbir açısından bunu haber vermesi gerekir. Bunu da yazdık mı kafamıza? Bu eserde yine, değerli kardeşlerim, bu eserde yine Kur'an ayetlerini aceleci ve yüzeysel bir şekilde anlamaya kalkışmanın ne kadar yanlış ve hatalı bir düşünce, bir metot olduğunu açıkça deliller vardır. Elhamdülillah. Dikkat ettiyseniz esere, bu eserde yine kardeşlerim, Kur'an ayetlerini aceleci ve yüzeysel bir şekilde anlamaya kalkışmanın ne kadar yanlış ve hatalı olduğunu açıkça deliller vardır. Çünkü hariciler Kur'an ayetlerini hastalıklı bir şekilde anlayarak sapıklığa düştüler. Bunun en önemli sebepleri şunlardır. A. Acele ederek yüzeysel ve basit bir şekilde ayetlerin maksatlarını dikkate almadan ve derinlemesine onları incelemeden yorumlamaya başladılar. 1. 2. Delillerin yalnızca bir kısmını göz önünde bulundurarak parçacı bir yaklaşımla tek bir nası ele alıp konuyla ilgili diğer nasları düşünmeksizin hüküm vermeye kalkıştılar. Öyle mi? Ama İbn Abbas ne yaptı? Aynı konu ile alakalı diğer delilleri getirdi. Yani insanlar arasında hüküm verirken tek bir meseleye kafaya takıp ondan sonra tek bir ayeti alıp da kafirsin, müşriksin ifadesi ne kadar batıl bir düşüncedir. Ne kadar yanlış bir metottur. Ne kadar zalimce bir metottur. Halbuki Allah'ın kitabından İnsanlar arasında hükmetme hususunda farklı ayetleri de getirdi İbn Abbas. Tepelerine çaktı. Ve kendilerine nedir? Vallahi doğru söylüyorsun. Vallahi doğru söylüyorsun. Demediler mi bunu? Onun içindir ki altını çizdik kardeşlerim. Bu eserde yine Kur'an ayetlerini aceleci ve yüzeysel bir şekilde anlamaya kalkışmanın ne kadar yanlış ve hatalı olduğunu açık deliller vardır. Çünkü hariciler Kur'an ayetlerini hastalıklı bir şekilde anlayarak sapıklığa düştüler. Bunun sebeplerinden bir tanesi neydi? Acele ettiler. Yüzeysel ve basit bir şekilde ayetlerin maksatlarını düşünmeden, o maksadı dikkate almadan, onu derinlemesine incelemeden hüküm verdiler, yorumladılar. Ondan sonra parçacı bir yaklaşımla meselelere yaklaştılar. Tek bir nas'ı, tek bir ayeti göz önünde bulundurdular. Onunla hüküm vermeye kalkıştılar. Ondan sonra en önemlisi kardeşlerim, bu adamların makasud-u şeriyadan da haberleri yoktur. Makasud-u şeriyadan da haberleri yoktur. Yani şeriatın maksadını, yani bu deliller de şeriatın maksadını anlamadılar. Anlayamadılar. İnsan tek bir delille şeriatın maksadını anlayabilir mi? Halbuki İbni Abbas radıyallahu anhunun yaptığı gibi aynı konudaki diğer delilleri de göz önünde bulundurarak şeriatın maksadını anlattı onlara. Ve onlar da bunu kabul ettiler. Kabul etmek zorunda kaldılar. Ve binlerce insan geriye döndüler. Allah kendisine rahmet etsin. İmam Şatibi'nin de dediği gibi haricilerin sapıklıklarının sebebi Müslümanlardan da birçok taifenin sapıklık sebebi olmuştur. Bu sapıklıklarının asıl nedeni ise diyor, makasıd-ı şeriyayı bilmemek, mağaralarda ispatsız bir zanla yanılmak ya da ilk beliren zanla göre hareket etmektir. Böylelerinden ne ilim alınır ne de böylelerinin sözüyle hareket edilir diyor İmam Şatibi. Şimdi düşünün değerli arkadaşlarım, şimdi düşünün, zamanımızda da aynı şeyler yapılmıyor mu? Allah'ın kitabından tek bir ayet alarak insanlar tekfir edilmiyor mu? وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ diyerek her kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmez ise işte onlar kafirlerin ta kendileridir diyerek bu ayeti okuyarak Müslümanlar tekfir edilmiyor mu kardeşlerim? Ediliyor kardeşlerim. Bununla beraber inil hükmü illa lillah, hüküm yalnız Allah'ındır diyerek Müslümanlardaki gördükleri ufak tefek yanlışlıkları şirk ve küfür kabul edip onları tekfir etmiyorlar mı? Ediyorlar kardeşlerim. Halbuki biraz önce de ifade edildiği gibi bu mevzularda çok acele ediliyor. Şeriatın maksadı anlaşılmıyor. Konuyla ilgili diğer deliller göz önünde bulundurulmuyor. Örneğin biraz önce hocamız da bundan bahsediyordu. Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyenler hakkında sadece kafir ifadesi kullanılmıyor ki Kur'an'da. Ne diye acele ediyorsun? Niye cımbızla sadece bir ayeti çekip alıyorsunuz? Allah'ın indirdikleri ile hükmetmeyenler hakkında sadece kafir ifadesi kullanılmaz Kur'an'da. Konuyla alakalı 3 ayeti celile vardır. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler ya kafir ya zalim ya da fasık sınıfındandırlar. Haricilerin yaptığı gibi tek bir ayeti celileyi ele alarak insanlar tekfir edilir mi arkadaşım ya? Böyle yapılır mı? Yani aynen haricilerin zihniyeti bakınız. Yani bugün bu ifadeler kullanıldığında kimsenin ağrına zoruna gitmemesi gerekir. Bu harici zihniyetidir. Bu aceleciliğin meyvesidir. İnsafsızlığın, aşırılığın meyvesidir tekfir. Evet arkadaşlarım. Bu eserde yine kardeşlerim anlatılan önemli hususlardan bir tanesi de İnsanları değerlendirirken ölçünün nasıl olacağı. Eseri dikkatle dinlediyseniz bunların hep bu anlatılan şeylerin hepsi onun içerisinde var. Bu eserin içerisinde üzerinde durulan, kendisinden faydalanılması gereken önemli hususlardan bir tanesi de neymiş? İnsanları değerlendirirken ölçüye dikkat edeceksiniz. Malum, hariciler çokça ve ağır ibadet eden insanlardı. Hatta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu insanlar hakkında bir sözü vardır, bir hadisi vardır hatırlarsanız. Siz onların namazlarını görünce kendi namazınızı, oruçlarını görünce kendi orucunuzu küçümseyeceksiniz. Ama onlar Kur'an okuyacaklar ama onlar Kur'an'ı diyor, onların Kur'an köprücük kemiklerinden aşağı inmeyecektir. Okun avını delip çıktığı gibi İslam'dan çıkacaklardır diyor. Subhanallah, bakınız iyi dikkat ediniz. Siz onların namazlarını görünce kendi namazınızı küçümseyeceksiniz. Oruçlarını görünce kendi orucunuzu küçümseyeceksiniz. Onlar Kur'an okuyacaklar. Ama o Kur'an onların köprücük kemiklerinden aşağı inmeyecektir. Onlar okun avı delip çıktığı gibi İslam'dan çıkacaklardır. Buhari hadisidir. Ve Resulullah'ın bu sözünden sonra eserin içerisinde İbni Abbas'ın onları vasfetmesini hatırladınız mı? Yanlarına gittim. İbadette onlardan daha şiddetli gayret gösterenini görmedim diyor. Görüyor musunuz? Eserde bunu anlattık bakınız. Yanlarına gittim. İbadette onlardan daha şiddetli gayret gösterenini görmedim. Ellerinde deve izi gibi izler ve yüzlerinde de secde izleri vardı. Üzerlerinde yıkanmış elbiseler vardı. Yüzleri uykusuzluktan zayıflamıştı diyor. Görüyor musunuz? Şimdi bu delillerde kardeşlerim, onların ibadete nasıl önem verdikleri anlatılmaktadır. Ama bütün bunlara rağmen çok çok tehlikeli bir bid'atle ortaya çıktılar ve Müslümanların arasına çok çirkin bir tohum ektiler, öyle mi? Öyleyse kardeşlerim, her basiretli Müslümanın şunu asla unutmaması gerekir ki, itikadi bir sapıklık söz konusu olduğu sürece, korkunç bir fitne söz konusu olduğu sürece, inananların sabimi olmaları, çokça ibadet etmeleri veya inançlarında çalışıp yorulmaları, diğer tevhid ehli Müslümanların aldanmalarına sebep olmamalardır. Aynı saffın müntesibi oldukları hususunda aldanmamalardır kardeşlerim. Görüyorsunuz değil mi? Yani onların samimiyetine bakın. Davaları uğrunda ölüme, yani savaşmaya kalkışıyorlar. İbadetlerindeki aşırılıklarına bakınız. Ellerinde, yüzlerinde ibadet izleri, öyle mi? Secde izleri. Ama buna rağmen değil mi ki çirkin bir bid'at, akidevi çirkin bir bid'atle, akideyle alakalı çirkin bir bid'atle ortaya çıktılar. Müslümanların arasına fitne tohumları ektiler. Ve bunun sebebi onlardır. Kıyamete kadar onların ensesine, kesesine bunlar yazılacaktır. Bunlar yazılacaktır. Öyleyse tekrarında fayda vardır. Basiretli her Müslümanın şunu unutmaması gerekir ki, itikadi bir sapıklık söz konusu olduğu sürece, inananların samimi olmaları, çokça ibadet etmeleri veya inançlarında çalışıp yorulmaları diğer tevhid ehli Müslümanları aldatmamalıdır kardeşlerim, aldatmamalıdır. Tarihe bakın, kitapları okuyun, selim bir akideye sahip olan her Müslüman onları zemmetmiştir. Haricileri zemmetmiştir, tekfircileri zemmetmiştir. Bununla beraber basiretli ve şuurlu her alim, onların ibadetlerinin çokluğundan etkilenmeksizin itikatlarının bozukluğunu ve bu konudaki çıkardığı bidatleri ne yapmıştır? İnsanlara anlatmıştır. Müslümanları uyarmıştır bu konuda. Hulasa kardeşlerim, bu konuda İslam'ın metodu açıktır. Bu metot bize insanları önce akideleri açısından değerlendirmemizi gösteriyor. Öyle mi? Önce akideleriyle değerlendirmemiz gerekir. Bunun diğer bir ifade şekli, İslam'ın bu husustaki ölçüsü tevhiddir kardeşlerim. İnsanlarda aradığı ve arayacağı ilk şey budur kardeşlerim. Onları bununla değerlendirir. Onları bununla değerlendirir. Öyleyse İslam'ın bu kaide ve kurallarını kendisine rehber edinmiş şuurlu bir Müslüman, fertleri veya cemaatleri değerlendirirken ne yapacaktır? Ölçüsü ne olacaktır? Tevhiddir kardeşlerim. Tevhid olmalıdır. Yani ne kadar hakka yakınlar, ne kadar haktan inhiraf etmişler, bunu tespit için ne yapacaktır? Metot bellidir. Tevhid buna bakacaktır. Yani amellerinin geçerliliğinin şartı olan tevhidine bakacaktır. Ne onların samimiyetleri, ne ibadetlerinin çokluğu, ne biz Müslümanız demeleri, ne namaz kılmaları, ne oruç tutmaları ve ne de sair amelleri tevhid ehli bir Müslümanı asla aldatmamalıdır kardeşlerim. Aldatmamalıdır. Bütün amellerin geçerliliğini sağlayacak, tevhidine bakacak. Tevhid olmadığı sürece onların samimiyetlerinin işe yaramadığını, birçok amellerle meşgul olmalarının işe yaramayacağını, kendilerinin hakta olduğunun ispatını yapacak şeyler olmadığını bilmesi gerekir kardeşler. Anlaşıldı mı? Önce tevhid kardeşlerim. Ondan sonra diğer meziyetler gelir. Eğer hariciler samimiyetleri ve ibadetlerindeki çoklukları ile değerlendirilecek olsalardı, sahabe onları sapık görür müydü? Sahabe onlara sapık görür mü ki, sapık gözüyle bakar mıydı? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, hariciler cehennemin köpekleridir buyurur muydu? Bunu söyler miydi kardeşler? Çünkü bu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ifadesidir. Hariciler cehennemin köpekleridirler. Kim hariciler arkadaşım ya? Kim bunlar? Peygamberimizin bahsettiği bu insanlar kim? İşte bu insanlar kardeşlerim. Alel ıslak insanları tekfir, Kur'an'dan bir ayet alıp konu bütünlüğü içerisinde hareket etmeden aceleci bir zihniyetle, mantıksız, efendime söyleyeyim, insafsız bir zihniyetle Hareket edenlerdir bunlar. Bunlardan bahsediyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Öyleyse bununla beraber kardeşlerim, tekrar altını çizerek şurayı da asla unutmamak gerekir ki, birlik olsun diye temel esaslardan vazgeçmeye razı olmak şer'i olmayan bir metottur. Zamanımızda bunu da yapıyorlar. Yani kelle toplansın da ne olursa olsun diyenler var bu anlamda. Kalabalığı, sayıyı artırmaya çalışanlar vardır. Halbuki birlik olsun diye, beraberlik olsun diye temel esaslardan vazgeçmek şer'i bir metot değildir. Hatta ondan da öte, aklın dahi onaylamadığı bir şeydir kardeşlerim. Bugün Müslümanlar arasında şüphesiz ki birçok ayrılıklar mevcuttur. Bunların hepsini siz de görüyorsunuz. Fakat Allah-u Teala'nın buyurduğu gibi Rabbinin merhamet ettikleri bundan müstesnadır. Allah Resulü'nün buyurduğu gibi bu ümmet paramparça olacaktır. Bir taifesi kurtulacaktır. Yine bir hadislerinde buyurduğu gibi Rabbimden ümmetimin birbirine düşmemesini istedim. Benim bu duamı kabul etmedi. Bu hadisleri hatırlarsınız. Öyleyse ayrılığın tamamen kaldırılması imkansızdır kardeşlerim. Ayrılığı tamamen yok etmek imkansızdır. Bununla neyi kastediyoruz? Neyi anlatmaya çalışıyoruz? Yani bu naslara inanan her Müslüman Allah'ın takdir buyurduğu bu konuda gereksiz bir ümide kapılmamalıdırlar. Yani temel kaidelerde birlik ve beraberlik olmadığı müddetçe yan yana gelelim de ne olursa olsun demeyeceksiniz. Böyle bir şey istemiyor İslam sizden. Peki hocam, madem ki ümmeti yan yana getirmek, bir araya getirmek imkansız bir şeydir söylüyorsunuz, o zaman nedir birlik ve beraberlik içerisinde olun, Allah'a ve Resulüne davet, birliğe davet, o zaman ne diye bunu okuyoruz? Ne diye bunu yapıyoruz? İşte burada da hassas bir noktaya değinmekte fayda vardır. Basiretli Müslümanlar en azından sorumluluktan kurtaracaktır. Kendilerini sorumluluktan kurtaracaklardır. Yani Allah'ın tarif ettiği o noktada yan yana gelecekler, sorumluluklarını üzerlerinden atacaklar. Allah haber veriyor, her ne kadar birlik ve beraberliğe davet de etseniz mümkün değil, yan yana gelemeyeceksiniz diyor. Bu Allah'ın bilgisi, haber verdiği bir bilgidir. Bu demek değildir ki birlik ve beraberlik içerisine girmeyin. Bu anlamda değerlendirmemek lazım. Anlaşıldı değil mi burası kardeşler? Bizlerin en azından bu konudaki sorumluluğunu o cılız omuzlarından atmaları gerekir. Biz bunun için birlik ve beraberliği istiyoruz kardeşlerim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin haber verdiği gibi hak bir taife kıyamete kadar eksik olmayacaktır. Hak bir taife kıyamete kadar eksik olmayacaktır. Öyleyse Müslümanlara düşen nedir? Madem ki Resulullah'tan kıyamete kadar hak bir taife olacaktır, Müslümana düşen hak taifeyi bulup onların yanına gitmesidir. Onlarla beraber olmasıdır. Evet kardeşlerim. Ve yine değerli arkadaşlarım, bu eserde anlatılan en güzel şeylerden bir tanesi de nedir biliyor musunuz? Müslümanların birliğine ve cemaat halinde saflarının vahdetine gayret gösterme vardır. Bunu Adir Ali radıyallahu anh'unun tavrında gayet açık ve net bir şekilde görmekteyiz. Haberi getiren insan, "Ey müminlerin emiri, insanlardan bir topluluk size karşı gelmeye hazırlanıyor." dediğinde o ne demişti? "Bana karşı çıkana kadar bırakın onları. Onlar bana karşı savaşana kadar, savaşa girişene kadar ben onlarla savaşmayacağım." Bu ne demektir kardeşlerim? Yani Müslümanlar arasında ayrılığa sebep olacak, onların güçlerini zayıflatacak bir çatışmaya girmeyi asla istememiştir Ali radıyallahu anhu. Böyle bir şeyi asla arzu etmemiştir Ali radıyallahu anhu. Yani sebep kendisi olmamıştır. Onlar saldırmışlardır. Onlar işe kalkışmışlardır. Tabii. Onlar saldırmadıkça veya bid'atleriyle Müslümanlara eziyet vermedikçe onlara saldırmamıştır Ali radıyallahu anhu. Bununla beraber onların şüphelerini giderip hakka dönmelerini sağlamak için İbni Abbas'a nasihat etmesi için izin vermiştir, öyle mi? Böylece Müslümanların kuvvetlerini zayıflatmaktan kaçınmıştır. Saflarının birlik ve beraberliği için gayret göstermiştir. Öyleyse kardeşlerim, unutulmamalıdır ki bu kaide çok önemli bir kaidedir, kuraldır. Belki de Müslümanların şu an kendisine şiddetle ihtiyaç duydukları kaidelerin en önemlisidir. Öyle mi? En önemlisidir. Ne yazık ki bugün Müslümanların ağızlarından düşürmediği, her cemaatin dile getirdiği ve davet ettiği şey birlik ve beraberliktir. Birlik ve beraberliktir. Herkes ona çağırıyor, herkes o yolda çalıştığını iddia ediyor, herkes doğru olduğunu söylüyor, herkes Kur'an ve sünnet çizgisinde olduğundan bahsediyor. Haksız kim? Yani bu birlik ve beraberliğin yolu nedir? Bu iş böyle temennilerle olur mu? El cevap elbette ki hayır kardeşlerim. Elbette ki hayır. Öyleyse ihtilafın olduğu, ayakların kaydığı, anlayışların saptığı ve kalemlerin inhiraf ettiği bu noktada durmalı ve Müslümanların dikkatlice düşünmeleri gerekir. Müslümanların dikkatlice düşünmeleri gerekir. Madem ki Müslümanların birlik ve beraberliği hepsinin arzu ettiği bir amaçtır, öyle mi? Rahatsızlar bu ayrılıklardan, ihtilaflardan. Herkes böyle bir şeyi arzu ediyor. Öyleyse ona giden yolu Kur'an'dan, sünnetten ve bu iki kaynağı hakkıyla anlayan sahabeden öğrenmeleri gerekir. Şeyhlerinden değil, üstadlarından değil, mezhep imamlarından değil, sevdikleri, saydıkları insanların içtihatlarından değil, Kur'an, sünnet ve onu hakkıyla anlayan sahabenin yolundan bunu öğrenmeleri gerekir kardeşim. Öyle mi? Ne dedi İbn Abbas? Ben size Allah'ın Resulü'nün sahabesinin yanından geliyorum. Onların üzerine vahiy indirilmiştir. Onlar Kur'an'ı okuyup onun tevilini sizden daha iyi bilen insanlardı. Öyleyse Kur'an, sünnet ve Kur'an'ı sünneti hakkıyla anlayan sahabenin yolu. Unutmuyoruz kardeşlerim. Ve yine kafamıza yazıyoruz. Müslümanların birlik ve beraberlikleri de Allah'a takdim edilen bir ibadet şeklidir. Yani bu da bir ibadettir. Hem de ibadetlerin en güzellerindendir bakınız. Öyle mi? İbadet ise ancak şeriatın gösterdiği şekilde yapılır. Allah indindeki bir ibadetin kabulü şeriatın tarif ettiği şekilde olmalıdır. Eğer bu da bir ibadetse ki ibadettir, bunun da İslam'dan alınması lazım. Başka yerlerden alırsanız Allah Resulü'nün ifade buyurduğu gibi فَهُوَ الرَّدُّنْ Kim işimizde ondan olmayan bir şey yaparsa فَهُوَ الرَّدُّنْ diyor. مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ اَمْرُنَ فَهُوَ الرَّدُّنْ Öyle mi? Allah Resulü bunu buyuruyor. Müslümanların birlik ve beraberliği Allah'ın kitabını ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini doğru bir anlayışla anlayan Selefi Salihinin anlayışından geçer. Birleşmemiz ancak ve ancak böyle mümkündür. Bu metot safların birleştirilmesi için tek yoldur. Dolayısıyla bu yol zikri geçen eserde de anlatıldığı gibi Ali'nin yoluydu, İbn Abbas'ın yoluydu, Şiaların yolu değil, haricilerin yolu değil, gayri İslami metot ve menheçlerle hareket edenlerin yolu değil kardeşlerim. Bu eser dikkatli bir şekilde yeniden okunmalı, üzerinde yeniden durulmalıdır kardeşlerim. Bugün gerçekten ihtiyacımız var buna. İbn Abbas burada basiretli ve şuurlu bir muvahhid olarak şer'i metodu belirledikten sonra onların delillerini çürütmeye, şüphelerini gidermeye ve yollarının bozukluğunu güzelce izah etmeye başladı. Onlardan kim görüş ve inancından vazgeçerse Müslümanların cemaatinin itikadı üzere olacağını ve yeniden saffa döneceğini belirtti. Ama bununla beraber kim yan çizerse sapıklık üzere devam edeceğini ve kendileriyle savaşılacağını da söylediler. Öyle mi arkadaşlar? Unutmayalım ki Müslümanların birlik ve beraberliği kardeşler kitap ve sünnette sabit olmuş asıllar üzerinde yan yana gelmekle olacaktır. Şeriatın ikrar etmediği yani tasvip etmediği diğer bütün metot ve menheç veya diğer bir ifadeyle asıllar hiçbir zaman birlik ve beraberlik için vesile değildir kardeşlerim. Vesile değildir kardeşlerim. Rabbimiz Kerim kitabında وَعْتَصِمُ بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا Topluca Allah'ın ipine yapışın diyor. Öyle mi? Ali İmran'da topluca Allah'ın ipine yapışın. Şeyhinizin ipine değil, mezhebinizin ipine değil, üstadınızın, abilerinizin ipine değil. Allah'ın ipine sarılın. Allah'ın ipi nedir? Gökten yere indirdiği kitabın ve sünnetin adıdır. اِتَّبِعُوا مَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ Rabbinizden size indirilene ittiba edin. Ona tabi olun. Allah'ın ipi budur kardeşlerim. Allah'ın ipi budur. Aklımızdan asla çıkarmamamız gerekir ki, Müslümanın bid'at ve dalalet ehli olan her türlü ortak özelliği, yani Müslümanların bid'at ve dalalet ehli ile olan her türlü ortak özellikleri esas bir ölçü değildir. Tevhid olmadığı sürece. Tevhid olmadığı sürece. Aramızda müştereklikler var. Şu konuda anlaşabiliyoruz. Bunlar asla aynı saffın müntesibi olduğumuzu göstermez. Asıllar tespit edilip asıllara uygun hareket edilmediği müddetçe. Asıl ise bellidir, tevhiddir kardeşlerim. Sahih bir akidedir kardeşlerim. Sahih bir akidedir kardeşlerim. Bugün ne yazık ki bahsini ettiğimiz bu temel kuraldan haberi olmayanlar çoğu İslamcı aşırı insanları aşırı bir şekilde ne yapıyorlar? Övüyorlar. Savunuyorlar. Şehittir diyorlar. Cennetliktir diyor, adamları tezkiye ediyorlar. Yani asırlarda beraber olunmadığı sürece, tevhidde beraber olunmadığı müddetçe cemaatleri uğruna yapılan çalışmalar, o konudaki samimiyetleri birçok insanın, değerli kardeşlerim, aşırılıklarına, dengesiz, ölçüsüz hareket etmelerine vesile olmuştur. Şehittir, cennetliktir. Bu anlamda tezkiye ediliyor, savunuluyor. Kendilerince onların takdire şayan yönleri, bakıyorsunuz ki İslam'ı yayma, yani nurculuğu yayma. Nurcuysa nurculuğu yayma. Adamlarla konuştuğunda ne diyor? Şu kadar memlekette evimiz var, şu kadar memlekette yerlerimiz var diyor. İdarecilere kafa tutma. Görüyor musun? Bunları ölçü kabul etmişler. Asıl ölçü ihmal edilmiştir. Asıl ölçü ihmal edilmiştir. Davet yolundaki kıdem, elinden İslam'a girenlerin çokluğu ve tağutlardan gördüğü işkence, şiddet ya da zindanlarda kalma süresinin uzunluğu bu adamlar için sanki bir ölçü olmuş. Ya kafa kaldırıyorsun, tağut dediğin sistem seni atıyor içeri. Zindanlarda sürünüyorsun, tertipsiz, kuralsız, kaidesiz hareketinin yüzünden, öyle mi? Sokulduğun bir yılan deliğinden 50 sefer sokuluyorsun, zindanda kalıyorsun, diğer cahil insanlar için bu ölçü kabul ediliyor. Asıl kabul ediliyor. Bunlar asıl ölçü değildir kardeşlerim. Ne yazık ki bu anlamda bir sürü cahil Müslüman hedefi saptırmışlar. Hedefi saptırmışlar kardeşlerim. Bizim ölçümüz tevhid olmalıdır. İnsanların hakka yakınlıkları ve uzaklıkları nasıl ölçülmelidir? Tevhidle ölçülmelidir kardeşlerim. Defalarca anlatmışızdır. Mekkeli müşrikler iman ehli insanlardı. Davalarında samimiydiler. Öyle mi? Namazları vardı. Haçları vardı. Kurbanları vardı. Ve şirkleri samimi bir halden zuhur ediyordu. Ama ne yazık ki Allah Resul gönderdi onlara. Yola gelsinler, adam olsunlar diye, tabiri caizse. O akide ve inancın düzeltilmesi için Resul geliyor. Bugün ne yazık ki aynı akide, aynı inanç içerisinde olan bir sürü Müslüman davasındaki samimiyeti yüzünden, davasından dolayı eziyet çektiği yüzden kahraman ilan ediliyor. Cennetle müjdeleniyor arkadaşım ya. Şehittir deniliyor arkadaşım ya. Nereden biliyorsun ya? Asıllar unutulmuş kardeşlerim. Yani dengesiz bir ölçüye sahip olmuşuz. Dolayısıyla tenkitlerimiz dengesiz, tasviflerimiz de dengesiz. Umumen biz böyle bir kaideyle hareket ediyoruz bu toplum olarak. Burayı da geçiyoruz kardeşlerim. Bu eserde istifade edeceğimiz hususlardan bir diğeri de ne biliyor musunuz? Meseleleri derinlemesine incelemeden, araştırmadan hemencecik bir fikre sahip olanlar sık sık fikir değiştirirler. Sık sık fikir değiştirirler. Esere dikkat ediniz bakınız. Bu eserde kendisinden faydalanacak şeylerden bir tanesi de budur. Eğer dikkat ettiyseniz, meseleleri derinlemesine incelemeden, araştırmadan acelece bir fikre sahip olanlar tekrar başka bir fikrin sahibi olabilirler. Eserde de anlatıldığı gibi veya başka bir ifade daha kullanalım. Muayyen ve arızı sebepler üzerine hızla fikir inşa edenler, yine başka sebeplerden dolayı o fikirleri aynı surette terk ederler. Bunlar kurallardır, kaidelerdir bakınız. İnsanların düştükleri hatalardır bakınız. Bu kurallar kaideler çerçevesinde tespit edilmiştir. Öyle acele, araştırmadan, soruşturmadan şap diye bir fikre kafasını sokan, burnunu sokanlar bir bakıyorsunuz ki bir sene sonra aynı fikirden vazgeçiyor. Ayrı bir fikre sahip oluyor, hararetle savunduğu o şeyi ayaklarının altına alıyor. Bu eserde buna da işaret vardır. Eserde anlatıldığı gibi haricilerin başlangıçtaki durumu neydi? Görüş hatası, ayırt edememe ve acele etme gibi sebepler. Ama ne zaman ki şüphelerin giderilmesi için münazara edildi, deliller getirildi, sohbetin başlamasından kısa bir zaman sonra 2000 kişi birden geriye döndüler. Öyle mi? 2000 kişi birden geriye döndüler. Ha, demek ki Müslüman uyanık olacaktır. Müslüman çok çok uyanık olacaktır. Yani yüzeysel meseleleri okuyarak, onları acele edip anlamadan, kavramadan, konuyla ilgili diğer bütün delilleri göz önünde bulundurmadan bir fikre sahip olmayacaktır. Bir akideye, bir inanca, bir amele sahip olmayacaktır. Araştıracaktır, soruşturacaktır. Müslümanların uyanık olması gerekir. Müslümanların bu konuda da uyanık olmaları gerekir. Evet, bu da güzel anlaşıldı mı değerli kardeşlerim? Yani bu eserde yine işaret edilmiştir ki, muayyen ve arızı sebepler üzerine hızla fikir inşa edenler, yine başka bir sebeplerden dolayı o fikri hemen terk edebilirler. Evet, buna da dikkat edeceğiz. Yani araştırmadan, soruşturmadan, meseleleri derinlemesine incelemeden herhangi bir fikre sahip olmayacağız kardeşlerim. Değerli kardeşlerim, bu eserden istifade edeceğimiz hususlardan bir tanesi de ne biliyor musunuz? İnsanların muhaliflerine karşı adil davranıp, yeri geldiğinde onların iyiliklerini de zikredeceksiniz. Çünkü İbni Abbas'ın haricilerle olan münazarasında ne dedi? Yanlarına giderken ne demişti? Yanlarına gittim, öğle istirahatındaydılar. İbadette onlardan daha şiddetli insanlar görmedim diyor. Yani ibadetlerini de anlatıyor. Hatta öyle ibadet ediyorlar ki ellerinde deve izi gibi nasır, herhalde bundan bahsediyor. Yani izler var. Yüzlerinde secde izleri var diyor. İbni Abbas onların ibadetlerini tenkit etmiyor. İbadetlerinde samimiler, ihlaslılar, kendi ibadetlerinizi bile küçümsersiniz onların ibadetleri yanında. O kadar önem verirler. Ama çıkardıkları o çirkin bid'at yüzünden mahvoldular. Batıl bir davaları olmasına rağmen İbni Abbas ne yapıyor? Onlardaki gördüğü iyi şeyleri de dile getiriyor. Demek ki Allah'a davet yolunda mücadele verenlerin karşılaştıkları insanlarla onlardaki güzel yönleri de, iyi yönleri de dile getirmesi lazım. Öyle mi? İyi yönlerinden de bahsederek bu konuda da adil davranması gerekir. Kardeşlerim, bu eserden faydalanacağımız, diğer bir ifadeyle bu eserde işaret edilen önemli hususlardan bir tanesi de cemaatle namazın önemi. Dikkat ettiyseniz, cemaatle namazın önemi. İbn Abbas ne dedi Ali radıyallahu anhu'ya? Namazı biraz geciktir. Gideyim şunlarla konuşayım da geleyim, kaçırmayayım namazı. Burada tadili erkan üzere kılınan bir namaza cemaat olmak için Müslümanın dikkatli olması gerekir. Bu anlatılıyor. Her ne kadar günümüzde buna riayet edilmiyorsa da, ki bir takım sebeplerden dolayıdır, Yani bu eserde cemaatin önemi, ehemmiyeti anlatılırken elbette ki o cemaat belli. Elbette ki o cemaat kitap sünnet çizgisinde namaz kılan, tavuğun yem gagalaması gibi yerden yem gagalayarak namaz kılan kimseler değillerdi. Yine aynı sahabeden bakıyorsunuz ki değerli kardeşlerim, eğer Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin namaz kıldırdığı gibi namaz kılarsan senin arkandan namaz kılarım diyor. Değilse tek başıma kılar evime giderim diyor. Yani bu konuda da öyle parçacı bir zihniyetle meseleye yaklaşmadan, cemaatle namazın önemini anlatan delilleri getirip de o cemaatin hangi cemaat olduğunu unutursanız bu da yanlış olur. Konuyla ilgili bütün delilleri ele almanız gerekir. Allah Resulü kendi döneminde adam namaz kılıyor. Adamı 3 sefer geriye çeviriyor. Namaz kılıp gelip selam veriyor. Sen namaz kılmadın diyor. Dön yeniden namaz kıl diyor. Adamı 3 sefer geri döndürüyor. Neden? Bu adam tadili erkan üzere namaz kılmıyor. Dolayısıyla sen diğer delilleri getirerek, yani cemaatin önemini, ehemmiyetini anlatan delilleri getirerek, bugün Resulullah'ın 3 sefer geriye döndürdüğü şekilde namaz kılan bir cemaata beni zorlarsınsa bak bu olmaz. Bu olmaz yani. Öyle mi? Yani bu meseleyi anlayamadığın anlamına gelir. Hulasa, burada işaret edilen kitap sünnet çizgisinde namaz kılınan bir yerde cemaatleşmenin önemi. Bu anlamda cemaate de önem verilmesi gerekir. Bu eserde buna da işaret edilmiştir kardeşlerim. Değerli dinleyenlerim, bu eserde istifade edeceğimiz hususlardan bir diğeri de ne biliyor musunuz? Bir diğeri de Allah'ın yoluna davet eden ıslahçıların sapmış taifelerin hakka dönmelerinden ümitlerini kesmemeleridir. Ümitlerini kesmemeleridir. Eserde de şahit olunduğu gibi şiddetli bid'atlerine rağmen haricilerden ümit kesilmemiş, hakka davet için yanlarına gidilmiştir. Öyle mi? Yanlarına gidilmiştir. Onların şu şiddetine bakın ki onlardan birisi olan Abdurrahman bin Mülcem Allah'a yaklaşmak amacıyla Ali'yi katlediyor. Bu adamların içerisindeydi bakın. Buna rağmen kendilerine hak beyan edildiğinde birçoğu geriye döndü mü? Birçoğu geriye döndü kardeşlerim. Demek ki haktan sapanların geriye dönmesinde davetçilerin ümitlerini kesmemeleri lazım. Ya boş ver bunlar adam olmaz dememeleri lazım. Bu eserde bakınız buna da işaret vardır. Bu eserde hatta bununla beraber yeri gelmişken Resulullah'ın şu hadisini de hatırlatmakta fayda vardır. Sakın Allah falana hidayet vermez demeyin. Allah ona hidayet verir, sizi mahcup eder. İbni Abbas olsun, Ali radıyallahu anhu olsun, diğer güzide sahabeler bu mektebin talebeleriydiler. Allah Resulü'nden işte bunu öğrendiler. Onun için böyle davrandılar. Ümitlerini kesmediler. Hulasa değerli kardeşlerim, hulasa Müslüman her konuda uyanık olmalıdır. İslami meseleleri acele etmeden, aynı konu ile alakalı nasları birbirinden koparmadan anlamaya çalışması gerekir. Bununla beraber şuurlu, insaflı ve merhametli bir şekilde davranarak insanlara yardımcı olması gerekir. Ellerinden tutması gerekir. Hele hele intikamcı bir zihniyetle inandığını söyleyenleri cahillikleri yüzünden tekfir etmemelidir. Defalarca anlatmaya çalıştığımız gibi tekfir, inanın, insanın ayağının kaymasına ve kafir olmasına sebep olan en etkili bir vesiledir. Müslüman buna çok dikkat edecektir. Haricilerin, tekfircilerin yaptığı gibi ben Müslümanım diyen, inanıyorum diyen insanları tekfir etmeden, acele etmeden, insafsız davranmadan İbni Abbas'ın yaptığı gibi ne yapacaktır? Yanlarına gidecektir. Anlatacaktır güzel güzel. Öyleyse sözü daha fazla uzatmaya ve sizleri de usandırmaya gerek yoktur. Son söz olarak bizim her samimi Müslümana tavsiyemiz odur ki kendisini temel konularda sağlamlaştırsın. Her konuda şer'i delilleri araştırsın. Onları doğru bir metotla anlasın. Onları inandığı ve davet ettiği fikirlerden bağımsız olarak incelesin. Asıl mıdır yoksa bir tesirden dolayı veya bir rağbetten ötürü mü kabul ediyor, buna dikkatlice baksın. Çünkü şeyhinin tesirinde kalıp da bir milleti tekfir eden var. Öyle mi? Üstadının tesirinde kalıp da insanları dalaletle suçlayan var. Öyleyse tekrar ediyoruz kardeşlerim. Samimi bir Müslümansanız ne yapıyorsunuz? İslam'ın temel konularında fikirlerinizi sağlamlaştırın. Her konuda şer'i delillere başvurun, onları araştırın. Onları doğru bir metotla anlayın. Ki en doğru metot sahabenin yoludur, metodudur kardeşlerim. Onları inandığı ve davet ettiği fikirlerden bağımsız olarak incelemesi lazım bir Müslümanın. Rabbimden niyazım, bizlere şuurlu ve basiretli bir şekilde dinimizi yaşamayı nasip eylesin. Ve yine bizlere hakkı hak bilip ona ittiba etmeyi, batılı da batıl görüp ondan içtinab etmeyi bizlere nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allah hepinizden razı olsun değerli arkadaşlarım. Gerek net ortamındaki, gerekse buradaki kardeşlerim. Allah hepinizden razı olsun.